Her şeyi bilmek zorunda değilsin ama hangi bilgiye nerede ulaşacağını bilmek zorundasın.
Kendinizi bu anlamda hiç çok yalnız hissettiğiniz oldu.
Ölümü düşündüğünde de üzüldüğün şeylerin hiçbir önemi olmadığını görüyorsun. Kadının adı yok.
Şöyle geriye doğru baktığınızda size en çok kazandırdığı şey ne bunun?
Avrupa'nın bile maskesi Gaziantep'teki organizeden gitti.
Tartışmaların da gölgesinde mi kalıyor bu iş?
Her şey bizde başlıyor.
Seçimleri kazandığınızda ne hissettiniz?
Samimi bir şekilde bütün gücüyle burada.
İnşaatlar yükselmeye başladı mı?
Bunu bütün bilim dünyası gelip inceleyebilir.
Bölgenizdeki durum nedir?
Karşıyı kendinden akıllı gör. O gece başınızı yastığa koyduğunuzda şunu yapsaydım bu olmazdı dediğiniz bir şey kalmayacak. Her şey bizde başlıyor.
Sayın Bakanım, sizi aslında hüzünlü hatırlıyorum son dönemde. Şöyle, biz depremde ilk bölgeye geldiğimizde Cüneyt Özdemir'e siz bağlanmıştınız. Çok böyle bitkin bir ses tonu ve hüzünlü de bir bilgi vermiştiniz. Aslında Türkiye depremin büyüklüğünü de bir anlamda sizden öğrenmiştik. Şu an birçok şeyi konuşacağız ama gelinen noktada Nurdağ'a başta olmak üzere bölgenizdeki durum nedir?
İyileşiyoruz. Önce hoş geldiniz. Hakikaten yapılan iş elbette önemli ama yapılan işi doğru anlatmak da bir o kadar önemli. Ben size tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz içeride büyük bir çabayla yapmaya çalışırken iyiyi çoğaltmak, iyiliği büyütmek ve doğruyu güçlendirmek gerekiyor. Siz de o gözle bakıyorsunuz. O yüzden bizim aslında ben hep şunu söylerim. Biz ikiz kardeşiz derim. Bizim olduğumuz yerde, sizin olduğunuz yerde biz karşılıklı güven içerisinde olduğu zaman doğru tespitler, doğru çözümler, doğru ilerlemeleri getiriyor. Tabii çok ağır bir geceydi. İşte yaklaşıyor. Hatta onun belgeselini şu anda çıkarıyoruz biz. Yani sanki böyle bir zaman tüneline girersin veya kötü bir rüya görürsün, bir kabus görürsün. Buradan bir an önce çıkmam lazım dersin ama çıkacak bir şey yok, bir gerçekle karşı karşıyasın. O gece o geceydi. Şimdi eşim bana dedi ki, İkonama'ya önce baktık, biliyorsun en uzun yer. Ya dedi, bir türlü durmuyor ve biz iki katlı evde oturuyoruz. Durmadı dedi, dedim ki İzzet, deprem master planı yaptık biz dedim. En düşük mikro bölgeleme Nurdağ İslahiye hattında. Derhal bizim dedim Nurdağ İslahiye hattına geçmemiz lazım. Beni hemen AFAD'a götürmen lazım. 3 dakika içinde evden çıktık. Direksiyonun başına geçti. Yolda iki telefon açtım. Zaten hat kesildi. Biri Davut Vali'ye dedim, Sayın Vali AFAD'da buluşalım. O dedi ben de yoldayım, hemen geliyorum. İkincisi Abdülhamit Bakan'ı aradım. Sayın Bakanım, şehrin durumu çok büyük, bir deprem geçirdik. Ne dediğimi de hatırlamıyorum. Gecenin 14-15'inde yetiş bakanım dedim. Ne olur gelirken de Murat Bakan'ı getir dedim. İyi ki onu söylemiş. Çünkü yola girdik Nurdağ'ında. İlk giren araba biziz. Ya dağ kalmamış. Dağ kalmaz mı? Zelzele suresindekinin aynısı. Dağ kalmamış. Dağın hepsi yolda. Yol kalmamış. Otoyol paramparça. 3 metre açılmış. Zaten iletişim yok. Aman ya Rabbi. Tam bir Nurdağ'daki insanlar can havliyle kaçmaya çalışıyor. Nurdağ'da yakınları olanlar onlara yetişmeye çalışıyor. Daha da mühimi, bölgede ayakta kalan tek havalimanı Gaziantep. Hatay'da çok büyük bir sorun yaşandı. Kahramanmaraş ve Hatay bölgenin lojistiğini sağlayacak üzerimizdeki tek lojistik merkezi burası. Ve bunun hepsinden bizim bunu yönetmemiz gerekiyor. Çok güçlü bir bismillah dedik. Önce hem Abdülhamit Bakan hem Murat Bakan bütün ekibiyle geldi. Çok önemliydi. Bütün genel müdürler yanımızda. Emlak konutunda, TOKİ'nin de, o gün işte Banu Aslan'ın da olduğu ve işin uzmanlarının olduğu herkes oldu. Hiç unutmuyorum, gece 1:30 otoyola gittik. Bizim bütün 7000 kardeşimizin hepsi bölgede. Dedi ki Murat Bakan bana, bacım dedi, eğer sen başarabilirsen bu saatte dedi, çünkü biz kimin nerede, herkes depremzede. Sabaha karşı dedi biz şu dedi 3 metre, çünkü otoyol 3 metre açılmış. Sabaha karşı bizim bunu dedi kapatmamız lazım. Arkadaşların hepsiyle bu 12:30'da oldu. Sabah ezanı okunurken bakanımı aradım, dedim Sayın Bakan'ın yolu kapattık. Çok ağırdı gece. -5 derece, kardan göz gözü görmüyor ve biz bütün ekiple orada o yol kapanmasaydı zaten lojistik olmayacaktı. Arama kurtarma, dünyadan gelen arama kurtarmacıların da anında yetişmesi gerekiyordu Türkiye'den gelenlerle. Çok ağır bir asrın felaketini yaşadık. Tabii bir sene geçmeden iyileşme dönemi nasıl olur derseniz, Japonya'ya gittim sonradan. Kobe 95'te, oradaki deprem okyanus ve su bazlı olduğu için dünyanın en büyüğü ama bize de karada dünyanın en büyüğü. Kobe, yeni bir Kobe kurulmuş. Kobe'yi kurarken 95 tabii çok uzun yıllar geçmiş. Orada çok önemli bir tecrübe var. Yenilikçi yeniden yapılanma. Yenilikçi yeniden yapılanan Kobe. Şimdi yenilikçi yeniden yapılanma nasıl olur? Şimdi Nurdağ Cüneyt Bey'i aradığında zaten başka hiç kimseyle konuşacak ne halim, ne dermanım, ne zamanım vardı. Tek ona dedim ki Nurdağ'ın yapı stoğu %80 inmiş durumda dedim. Hatta kapandı.
Evet.
Allah bu milletten razı olsun. Öyle büyük bir destek geldi ki, öyle büyük bir dayanışma geldi ki. Hakikaten Nurdağ'daki şu an yıkımlar tamamlanmadı. Bittiği zaman yapı stoğunun %80 zaten yok olduğunu herkes görmüş olacak. Ben şöyle bir bakınca belediyeci gözüyle. Hangi aşamadayız? Öncesi, sırası, sonrası. Biz şu an iyileşme dönemindeyiz. Biz şu anda dirençli ve güvenli yeni Nurdağ'ını ve yeni İslahiye'yi kurma dönemindeyiz. Bu nasıl olacak başkanım diyeceksin. Şimdi büyük bir kriz, giden canlar çok büyük bir ders. 4000 kardeşim gitti, canım gitti. 400 çocuk da annesiz babasız kaldı. Bundan daha büyük bir ders olabilir mi? Yüce Mevlam diyor ki Yüce Kitabında, ben çiçeğe, böceğe, kurda, kuşa sana verdiğim aklı vermedim diyor. Sana verdiğim akıl kadar da sorumlusun diyor. Sana verdiğim akıl kadar da makam kadar da sorumlusun. Bu hesabı sana sorarım diyor. Dolayısıyla biz böyle baktığımız yerde çok hızlı yeni Nurdağ'ı, yeni İslahiye'yi nasıl kuracağız? Öztürk'ü bakanım geldiğinde, bölgeyi dolaştığında biz bir şey yapmıştık. Deprem sonrası iyileştirme daire başkanlığı. Bu neyi başkanım diyeceğim. Benim hayattaki öğrendiğim en önemli şey, ben mühendislik eğitiminde İTÜ'de hoca bana dedi ki her şeyi bilmek zorunda değilsin ama hangi bilgiye nerede ulaşacağını bilmek zorundasın. İyi bir mühendis olma iddian varsa. Aslında belediyecilik şehre o gözle bakabilmektir. O yüzden biz Japonya örneğinde deprem sonrası iyileştirme daire başkanlığı kurduk. Çünkü bu büyük meseleyi önce kurumsal kapasiteni buna uygun hale dönüştürmen gerekiyor. Merkezden her gün insanların gidip gidip gelmesiyle Nurdağ İslahiye'nin sorununu çözemeyiz. Hız zamanı. Bir ay sonra yaptığım işin bugün yapmamla hiçbir önemi kalmıyor. Bugün yapmam gerekiyor. Bugün.
Çünkü bir ay sonraki ihtiyaçlar da değişiyor zaten.
Her gün değişiyor. Çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Önce kurumsal kapasiteni buna uygun hale dönüştürmen lazım. Müstakil daire başkanlığı, 4 şube müdürlüğü, sosyal destek, kentsel tasarım. Bu 4 şube müdürlüğü adamların görevi bu ve belediyenin içerisindeki en iyi mühendisleri oraya koydum. En iyi sosyal çalışmacıları, ASTEP'i çalıştırdık. ASTEP dediğin mesela konteynerlarda sen ilk gelenlerdensin. Çok teşekkür ediyorum. Tek yürek meydanı kurduk Nurdağ'ında. Kime ne lazımsa var. Ama konteynerde yeni engelliler var ve yaşlılar var. Oraya gidemiyor. İşte evde bakım, ASTEP. Ya senin ne ihtiyacın var? Sosyal çalışmacının gelip sana ne lazım dediği bir modeldir bu. Kurumunu o hale dönüştüreceksin. İkincisi, bir şeyi başarmak istiyorsan bu işe bütçe ayıracaksın. Dilek ve temenniyle bu işi yapamazsın. O yüzden bu model yeniden yapılanma, yenilikçi yeniden yapılanma. Biz Nurdağ'da ve İslahiye'de bunu nasıl yapacağız? Yeşil Nurdağ ve İslahiye. Bu ne demek? İBAD'nin yeşil şehri nasıl olduysak o demek. Bu ne demek? Biz imar master planı, ulaşım master planı ile birlikte iklim master planı yaptık. Şehrin kirletici unsurları ne? Sanayi. Sanayinin atık suları. Şu anda yüksek biyolojik arıtmayla balığın ölmediği, ağacın kurumadığı endüstriyel arıtmayı hem Nizip'te yapıyoruz hem şu andaki organizenin, 6. organizenin yeni arıtmasını yapıyoruz. İkincisi ne? Havayı kirleten ısınma. Dağıttığımız kömürler hava kirliliğini artırıyor. Sanayi şehirlerinin en büyük temel sorunu bu. Sağ olsun hemen o zaman da Murat Bakan'a söylemiştik. Bizde şey vardır, yarısı senden. Bir şey var, bir sorun var, yarısı senden, yarısı bizden. Doğal gaz da sonuçta geçmesi gerekiyor ama geçecek gücü kuvveti yok.
Evet.
Kömür aldığımız yerlere şu anda, kömür dağıttığımız yerlere doğal gaza geçiyoruz. Üçüncü başlığımız ne? Ulaşım. Biz bütün eski otobüslerden çıktık. CNG'ye geçtik. Doğalgaza, şimdi elektrikliye geçiyoruz. Daha da mühimi, Türkiye'nin ilk hidrojenli otobüsünü yapacağız. Bu ne demek? Gidip görmek gerekiyor. Mesela Köln Belediyesi'ne gittim. 200 hidrojenli otobüse geçmiş. Hidrojenli otobüse geçmek demek suyu ayrıştırıyor hidrojeni. Daha da mühimi yenilenebilir enerji biliyorsun. %55'lerde.
Evet.
Yenilenebilir enerji depolanamıyor. Bu depolanıyor. Hemen sistemi inceledik. Hemen mühendis arkadaşlarla, ben bir de İTÜ mezunuyum, İTÜ'deki hocalarla konuştuk. Oradaki akademik destek nasıl geldi? Full center'lar nasıl oluştu? Zaten TOK'tan bir elektrikli araba tecrübemiz oluştu. Bunu hidrojenliye nasıl geçeceğiz onu çalışıyoruz. Günün sonunda ben Yeşil Nurdağ'ı nasıl kuracağım? bugün işte biraz önce sana gezdirdiğimiz bir şey var. Yeşil ekonomi. Yeşil ekonomi orada dünyanın en güzel biberi yetişiyor. Çünkü oradaki rüzgar, rahmetli Özal oraya korkunç güzel viyadükler yapmıştı. Nur içinde yatsın. Rüzgar bank var orada. O rüzgarın ve o toprağın getirdiği çok kaliteli biber var. Çok kaliteli üzüm var. Yeşil ekonomi. Sen bunu kadın kooperatifleri üzerinden sıfır karbon dediğimiz, sıfır emisyon dediğiniz noktaya getirin. Şu an hanımefendinin çalıştı. Biz ekolojik köy kuracağız. Ekolojik nurdağ yapacağız. Yeşil nurdağ ve teknolojiyi kullanacağız.
Burada bir şey sormak istiyorum.
Buyurun.
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı deprem sürecinden sonra insanlara evlerini vaat etti. Ve insanlar inandılar. Deprem bölgesinde de kendisine seçimlerde çok ciddi bir teveccüh de oldu. İnşaatlar yükselmeye başladı mı?
14 bin konutu bu yılın sonunda teslim ediyoruz. Cumhurbaşkanımız gelecek. Zaten biliyorsunuz 4 defa geldi. Yeni Nurdağ'ında, yeni Belpınar'da yeni bir köy kurduk. Ekolojik köy. Ha. Önünde de işte camisi, kütüphanesi, ekolojik köy. Ekolojik köyünün hatırladınız mı? Muhteşem bir ova var. O ovada ana tohumu yapacağız. Ana tohumu. Ata tohumu. O toprak analizine göre damlama sulama. Teknolojiyi kullanma bu. Artık vahşi sulamayla değil. Çünkü su savaşları başlayacak.
İhtiyacına göre yani.
İhtiyacına göre. O toprak analizine göre. Hangi tohum gerekiyor? Sulama nasıl olacak? Ürün nasıl artırılacak? Şimdi bir belediye çiftçi kart yapıp 40 bin çiftçisine mazot verir mi? Verir. Niye? Yeşil ekonomi kuracağım.
Fatma Şahin olursa verir.
Vallahi verdik. Kayıt dışı.
Burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi.
Buyurun.
Ben bu haberi gördüğümde şunu söyledim. Ya bu çok önemli bir şey aslında. Fakat Türkiye sanki biraz böyle Ankara ve İstanbul tartışmalarına çok mu odaklanıyor acaba? Yani Anadolu'da çok önemli işler yapan gerçek anlamda. Yani sadece AK Partili olarak değil. Yani diğer belediyeler açısından da söylüyorum. Çok değerli işler yapan, istihdamlar sağlayan, farklı şeyler üreten yerler var ki siz bunlardan bir tanesiniz. Evet. Deprem sürecinde de ben bölgeye çok fazla gelip gittiğim için ya sonrasında da oradaki değişimi görüyorum yani.
Doğru.
Biraz böyle tartışmaların da gölgesinde mi kalıyor bu işler yapılan işte?
Ya şimdi zaten zor bir coğrafyadayız. İbn Haldun coğrafya kaderdir diyor. Allah yardım etsin. Yöneticiler de her gün başka bir coğrafya uyanıyor. Bir gün bakıyorsunuz Ukrayna'da tahıl krizi var, bir taraftan bakıyorsunuz Gazze'deki çocuklar ölüyor. Önceliğimiz bu bölgede her gün değişiyor. Önceliğimiz bu böyle gene böyle olduğu yerde sizin tutup çiftçi kartta 40 bin adama mazot verdiğinizin haber değeri bir anda gidiyor. Halbuki çiftçi kartta yazılım mühendisi oluşturmuşsunuz çünkü bilgi ekonomisi diyor. Yüksek teknoloji diyor. Kendi yazılım mühendisten çiftçi kartı yapıyor. Çiftçiye bu destek veriliyor. Bu bir tsunami geliyor bize. Bu tsunami yarın bugün depremle geldi. İşte 3 gün önce biz biliyorsunuz bir sel yaşadık. Metrekareye 70 kilogram. 2 saatte. İki bölgede, bak sizin işiniz o yüzden çok önemli. İki bölgede bizim iki kavşağımızın olduğu yerde vatandaşı da uyarıyorlar. Bu bölgede işte büyük bir akım var. Nedeni de Alleben Deresi, Gaziantep'i bilen çok iyi bilir. Şehrin göbeğinde çok önemli bir dere var. Taşma noktasında. Ya arkadaş süper hücre diye bir gök olayının ne olduğunu ben ne okudum ne gördüm. Öyle bir zamana şahitlik yapıyoruz ki iklim değişikliğinde aynı anda gökyüzüne bakıyorsun korku filmi gibi. Şimşek çakıyor, yıldırım düşüyor, dolu yağıyor, kar yağıyor, yağmur yağıyor. Bütün renkleri görüyorsun. Buradan nasıl çıkacaksın? Dirençli ve güvenli olabilmen için yatırım yapman gerekiyor. Biz o bölgede iki noktada mesela dere taşınca yeni bir kuşaklama yapmamız gerekiyor. Projeyi başlattık. Deprem olunca önceliğin depreme gitti. Hı. Onun üzerine biz arkadaşlar şu an devam ediyorlar. İki fotoğraf ya. İki fotoğrafla o kadar önemli ki sizin yaptığınız iş. Orada arabanın boyuna göre, suyun boruna göre bir fotoğraf alıyor. Millet diyor ki o günde hatırlarsanız biz İstanbul Ekonomi Zirvesi için gittik. Bir sunum yapıyoruz. Bu yaptıklarımız planlama, ölçümleme, izleme, akıllı şehir. 9'da bu başladı. 2 saat. Biz bütün gece 2.30'da gece 2.30'da biz tamamen şehri yönetilebilir hale dönüştürmüştük ama iki fotoğraftan şu çıktı. Gördünüz mü Gaziantep'i? Gaziantep'i gördüm. İki fotoğraf. O yüzden sizin baktığınız yerden elbette habercilik yapacaksınız. Çok kıymetli. Ama bakarken de ya empati yapıp 2 milyonun emaneti sizin üzerinize. Oraya bakınca zannediyorlar ki bütün şehir su içerisinde ve herkeste çok büyük sorun var. Bu da işte zamanımızın yönetilmesi gereken bir durumu. Nasıl yöneteceğiz? Bu sizin uzmanlık alanınız. Bizde Antep'te bir şey derler. Ekmeği ekmekçiye ver, üstüne de bir ekmek ver. Bu ne demek biliyor musun? Uzmanlaş diyor sana. Yani iyi ekmekçiyle çalış diyor. Bu iş sizin, senin baktığın yerden ben bakamam. Çünkü sen bir 40 yılın sonunda boğuluyorsun. Sen uzmanlık alan en iyilerle çalışıyorsun. Bu çok önemli bir güven de sağlıyor. Dolayısıyla benim yapacağım sistem bu olacaksa şimdiden tedbir alma. Önce tedbir. Önce kurumsal kapasite. Onun için de Kültür AŞ'de bunun farkını gördük. Cumhurbaşkanımızın 94'te kurduğu modeli gittim inceledim. Ve hemen Kültür AŞ'nin başına bir hoca getirdik. 75 kitap çıkardık. Arkada gördüğünüz kitaplar bu. Türkiye Arkeoloji Enstitüsü Gaziantep merkezli kuruldu. Panoramamız Cumhurbaşkanımızın 1453'teki gördüğüm panoramaydı. Sivastopol'u inceledik. Ama Anıtkabir'i yapan Rus ressamla bunu sanata çevirdik. Çünkü o zamanın ruhu oydu. Şimdi dijital sanat var. Kendimizi yenilememiz gerekiyor. Mesela şu an Rumi'nin, Refik Anadolu'nun dijital sanatını ayın 20'sine buraya getiriyoruz. 750. yıl. Rumi ne diyor? Dinle. Fatma Şahin'i Fatma Şahin yapan ne? Ben 2 milyonu kalp diliyle dinliyorum. Empati yapıyorum. Bu bana ne demek istiyor? Ben ona akıl vermiyorum. Herkes birine akıl veriyor. Herkes çok biliyor. Kimse kimseyi kalbi olarak dinlemiyor. O bana bir derdi anlatıyor ya. O derdi kalbi dinlemem ve o derdi çözmem gerekiyor.
Aslında günümüzün de genel olarak problemlerinden bir tanesi dinlememek sanki ya.
İşte herkes, temel sorun bu.
Yani ailede de öyle, okulda evet. da öyle, arkadaş
İletişimsizlik
ortamında da
ondan çıkıyor.
Bütün tartışmaların evet. sebebi yani. 31 Mart sonrasını ustalık dönemi olarak değerlendirdiniz. Siz tabii siyasette çok tecrübeli bir isimsiniz. Yani bu Aile Bakanlığı'nın kurulması, orada yaptığınız işler, sonrasında yine bir sürü farklı görevleriniz oldu. Buraya geldiniz, seçildiniz, tekrar seçildiniz. Şöyle geriye doğru baktığınızda size en çok kazandırdığı şey ne bunlar?
Ya mektep, hayat bir mektep. Hayatım boyunca çok biliyorum demedim. Hayatım boyunca ben Adem Bey'den ne öğrenirim diye dinliyorum. Çok önemli bir şey. Senden aldığım küçük mesajları kendi arkadaşlarımla bunu nasıl çözeceğiz diye bakıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Rahmetli annem çok üzüldüğümde, çok kızdığımda veya çok canım yandığında derdi ki kızım sen sütünün hakkını yap. Siyaset zor iş. Kadınlar için çok daha zor iş. Alana girme zor, alanda kalmak çok daha zor. Orada hep onun o bana dediği gelir sen işini iyi yap derdi. Mesela o bana Antep işi işlerdi. Onun işlediği Antep işini hiç kimse işleyemezdi. Anında anlaşılırdı. Bir çekim gücü oluşturuldu. Sen iyi öğrenci ol. Sen iyi mühendis ol. Sen işini iyi yap ve sütün hakkını yap. Bu ilk mektebim. Aslında 7 çok geç diyorlar ya. Ana mektebi bu. Evet. Baba ocağı. Size benim babamın en büyük özelliği melek baba derim. Ailenin ilk şehir dışına çıkan kızıyım ben. Yani amca çocukların hepsi Çapa'da, İstanbul'da okudu ama ailenin ilk çıkan Samu Tekniği kazandı. Babam beni aldı çayır ağasına, seç otobüsüne bindirdi yanında. Gittik yok çıkmadı. Aynı gün dönebilirdik. Babam saat tamircisi olduğu için İstanbul'daki eskiden saat tamircileri ve kuyumcular yan yana aynı dükkanda olurlardı. Onlar İstanbul'a taşınmış ve battaniye fabrikası kurmuştu. Dedi ki kızım dedi gel bir şansımızı deneyelim dedi. Şu dedi Metin abinlere bir gidelim. Gittik dediler ki ya çok yüksek bir puan. İstanbul Teknik çok kıymetli bir üniversite. Yurt çıkana kadar bizde kalsın. Bir baba şeyi var yani inanmış. Size hiç unutmuyorum. Bu söylediğim tabii şu an herkese çok normal gelir de 66 doğumluyum 70'li yıllar. Okul aile birliğinde anne babanın toplantılarının genelde anneler gelirdi. Ya gelmezlerdi yani tek baba benim babam gelirdi. Aslında hiçbir şey tesadüf değil. Bir gün sonra da derlerdi ya kıymağın babası geldi ve bizi dinledi. Geldiği zaman da zaten bir başarılı öğrenci var evde de gidiyorsunuz. Doğru sevgi ortamında kızının başarılı olduğunu görmenin bir kalben mukmainliği var. İlk ama sonradan İstanbul Teknik benim en büyük yetiştirmemde vesile oldu. 15 sene de ben özel sektörde çalıştım. Özel sektör zordu. Bu ilkler benim kaderim. İlk milletvekili, ilk bakan. Aslında orada da ilk kadın mühendis olarak kendimizi kanıtladık. Mühendis, ustalıkla mühendise geçiyorsun. Kadının adı yok. Boyahane bölümünde 150 erkek var. Bir tane laboratuvarda bayan var. 13 erkek var. Müdür, tek kadın benim. Bu mücadele, eşim bana dedi ki bu mücadelede alana girmek zor, alanda kalmak zor. Yarın diyecekler ki dedi bak alanı açtı kadınlar başaramıyor. Çok önemli bir şey bu. Aile desteği. Böyle baktığında şunu gördüm ben. İşini iyi yapmadan başka çare yok. Rabbim de işini güzel yapanı seviyor. Bakıyorum bir sürü ayak oyunlar. Bu senin sektöründe de var. Rekabeti biz hayırda yapmıyoruz. Güzel ahlakta yapmıyoruz. İyiyi büyütmüyoruz. Sürekli biri öne çıktığında toplumsal olarak bir kıskançlığımız var. Onu aşağı çekmeye çalışıyoruz. O da aynı yöntemle sen de yapsan sana yakışmaz. O kötülüğe iyilik dediğin şey var ya. Kısa vadede çok zor ama uzun vadede sana acayip kazandırıyor.
Ya siyaset gerçekten mekanizmasında ya da işin nüvesinde zor bir alan. Çünkü bahsettiğiniz gibi biraz başarılı olduğunuz zaman bazen en yakınınızdakiler bile nefsi olarak kıskançlık içerisine girebiliyorlar. Kendinizi bu anlamda hiç çok yalnız hissettiğiniz oldu mu?
Bazen çok hissediyorum. Bazen çok canım yanıyor. O da iki şey var. Birincisi ailemin, çok yakın çekirdek ailemin güçlü desteği. İkincisi de dua. Biliyorum ki dost istersen Allah yeter diyor. Ol deyince olduran. Artık değiştiremeyeceğin noktadasın. Çünkü Rabbime şunu söylüyorum. Bana verdiğin aklı, bana verdiğin bedeni sonuna kadar kullandıktan sonra gerisinden sen sorumlusun. Ben başka bir şey yapamıyorum. Ben başka bir şey yapamıyorum dediğim yer teslimiyet noktası acayip rehabilite ediyor. Acayip insanı mutlu ediyor ve aslında ölümü düşündüğünde de üzüldüğün şeylerin hiçbir önemi olmadığını görüyorsun. Bu da belki artık 50-60 yaşın getirdiği bakış açısı, bilgelik. Tabii gençken bunları bu şekilde göremiyordum. Gençken daha sabırsız. Ben biraz karakter olarak çok mükemmelliyetçi ve çok sabırsızım.
Ve hiperaktiflik de fazla var.
Beni çok yoruyor. Ya bir dakika diyorum, her şeyi sen mi değiştireceksin? Böyle bir gücün yok. Bu mükemmelliyetçilik o kadar korkunç bir şey ki. Mesela bu Cumhurbaşkanımızın seçiminde bütün ekibe dedim ki 2023 yoksa 2024 de yok. O gece başınızı yastığa koyduğunuzda şunu yapsaydım bu olmazdı dediğiniz bir şey kalmayacak. Gerisi bizim dışımızda. Her şey bizde başlıyor. O her şey bizde başlıyordu. Zaten sonuç tecelli ediyor. Ama mesele senin ne durduğun, nerede durduğun, ne yaptın, ne yapmadın. Bir de bugün de sohbette söyledim. Benim için burada manevi liderler var. Bu şehrin. Bu şehrin mesela Ahmet Zilan abi var. Ahmet Zilan abi şu an şeyde Nizip Caddesi'nde ayakkabıcılık. Mesela benim dedem de iyi ayakkabıcıydı. Dedemin biri kilimci, bir ayakkabı. Bu bize ait meslekler. O eski Nizip Caddesi'nde bir adam çıkıyor İstanbul'da filoyu kuruyor. Zilan Grup. Ya bu adama dedim ki ben nur için de yansın. Abim ne farkım var dedim. Dedi ki kızım burada iki şey önemli. Bakın bu bütün gençlere bunu söylüyorum. Çift kanatlı uçmak lazım. Çift kanatlı uçamazsan sürdürülebilirliği de sağlayamazsın. Birincisi dedi ilgi, bilgi, sevgi. Sevdiğin işi yapacaksın. Aslında günün sonunda senin ne farkın var diğerlerinden? Bu işi seviyorsun. Sevmesen cumartesi, pazar günde 15 saat bu işe ekibinle zaman ayıramazsın. Birincisi sevdiğin iş. İlgi, bilgi, sevgi. Ya sevdiğin iş yapacaksın ama kuru sevgiyle de olmuyor, bilgi sahibi olacaksın. Dünya nereye gidiyor? Hangi model seni buraya park koyduracak? İçerik, hikayeleştirme, hızlı hareket, doğru modelleme, güvenilirlik, ilgileneceğin, işinin başında olacaksın. Şimdi diyorlar ki her yerde baklava oluyor da Antep'in baklavasındaki fark ne? Diyorlar ki buradaki iyi baklavacılara formülün ne? İşimin kalbindeyim. İşçimden önce geliyorum, işimden sonra çıkıyorum. Bizim işimizin en önemli şeyi bu. Sevdiğin işi yap. Ama şurada diyor ikinci kanatta sabır, sebat, kanaat. Gençlerde olmayan şey bu. Burada bir sabretmek gerekiyor. Bir kanaat etmek gerekiyor. Bir şükretmek gerekiyor. Bu ikisini birlikte koyduğun zaman uçuyorsun. Uçuyorsun dediğin mutlu olduğun işi yapıyorsun. Günün sonunda da en önemli şey bu değil mi? Şehri mutlu, aileyi mutlu. Kişinin kendi kendine kişisel bütünlüğünün ya güzel bir iş yaptım deyip mutlu olması. Buna döndürmek gerekiyor. Diğeri mesela bugün işte Merinos dediğimiz Sasa'yı alan Bilge Mehmet. Kim bu Bilge Mehmet? Ya Besni'den gelmiş. Halıcılıktan bugün Türkiye'nin en iyisi olmuş. Adamların bir holding anayasası var okuyorum. Diyor ki dürüst ol, yalan konuşma. Bu bir zaten iyi insan olmak için yapmamız gerekenler. Ama çok önemli bir başlık var. Karşıyı kendinden akıllı gör diyor. Biz şunu yapıyoruz. Biz çok akıllıyız. Biz her şeyi biliyoruz. Karşı bizden akıllı. Mesele orada o ne demek istediğini iyi anlaman gerekiyor. Burada da rahmetli Sani Konukoğlu'nun formülü ortaya çıkıyor. İşin hilesi dürüstlüktür diyor. Bu ne demek dedim? Dedi ki kızım müşteriyi bir defa kandırırsın dedi ya. Bir defa. Bizim de müşterimiz vatandaş, halk. O yüzden Cumhurbaşkanımız da biz 2002'de yola çıkarken ya nasıl olacak dediler. Bunları nasıl yapacaksın? Kaynak Türkiye. Bugün gibi hatırlıyorum. Kaynak Türkiye. Güven ve istikrar. Güven. Aslında bütün ilişkilerde bu biliyor musunuz? Ben nikah kıyıyorum. Sevgi, sabır, sebat, sorumluluk, sadakat hepsi bir tarafa güven. Bunu tesis ettiğinde aslında bizim sürdürülebilirliğimiz, 22 yıllık sürdürülebilirliğimiz, bizim Gaziantep'teki sürdürülebilirliğimiz vatandaşla olan güven ilişkisi. Ona olanı olmayanı anlatıp sorunu çözme gücü. Zaten diyorlar ya kadın ne yapsın? Bacımız elinden geleni yapıyor. Hata yapabilirsin çünkü iş yaparsan hata yapıyorsun.
Evet.
Seni affediyor. Bu millette acayip bir irfan ve terazi var. Çalışmanı, gayretini görüyor ve genel mutabakat sağlanıyor. O bireysel hırslar var ya, o bireysel hırsları da şöyle yönetiyorum. Cemil Çiçek abi benim Ankara'da hakikaten çok kıymet verdiğim iyi bir devlet adamıdır. Bugün böyle gene bir kriz ortamı sohbet ediyoruz. Ya abi dedim ya, şunu yaptığına bak dedim. Bana dedi ki bak burada sabırlı olacaksın dedi. Nasıl dedim? Bu dedi görevimiz tehlike diye dedi. Bir dizi var dedi. 5 dakika sonra dedi. Dizinin sonunda der ki dedi. Şu kara kutu 5 dakika sonra kendi kendini yok edecek. Sen bekle dedi. O kara kutu kendi kendini yok edecek. Aslında bu işin formülü bu. Çünkü aklı kendine yar değil. Hırsı nefsinin önüne gitmiş ve güç zehirlenmesi var. Bir siyasetçiyi bekleyen en büyük tehlike bu. Bir dur. Ayağın yere bassın, bir dur. Halkın ve hakkın rızasını gözet ve işini doğru yap.
Siz şimdi partinin kuruluşundan bu yana Sayın Erdoğan'ın yanında yol arkadaşısınız. Evet. Zaman zaman görev değişiklikleri oluyor veya farklı makam değişiklikleri oluyor ama hep takım içerisindesiniz bir şekilde. Zaten siyasette bence biraz böyle, böyle okumak lazım. Bazen santrafor olursun, bazen orta saha, bazen defans, bazen kaleci, bazen yedek kulübesinde. Ama burada da işte dediğiniz sabır çok önemli bir şekilde devreye giriyor. Siz 2023'teki seçimleri kazandığınızda ne hissettiniz?
Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımızdaki en önemli şey şuradan konuşuyor. Çok kendini güvende tutuyor. Bazen insanlar bu ne demek istiyor diyor. Sonra oy vermeyenler bile o gece rahat uyuyor. Çok önemli bir şey. O dediğim o güven var ya. Mesela bir deprem bölgesi. Dünyanın hangi noktasında siz %80 yapı stoğunun olduğu yerde %78 oy alabilirsiniz. Bunu bütün bilim dünyası gelip inceleyebilir. Niye diyor ki? Ya Rabbil Alemin, biz buradan nasıl çıkacağız? Canım yanıyor. En hızlı yanında gelip göreni ve en hızlı sorununa çare bulanına güven duyuyor. Mesela Japonlarla gittik. Japon Bakan Yardımcısı buraya bize o üzerine çok güzel bir dünyanın en büyük çadır hastanesini getirdiler. Gidince dedi ki bana Bakan Yardımcısı, ya dedi maşallah dedi, bunların hepsini daha önceden hazırlamışsınız dedi. Konteyner kenti. Sen biliyorsun 15 gün sonra. Dedim ki Sayın Bakanım, biz bunu daha önce hazırlamadık. Biz bunu depremden sonra. Allah Allah dedi ya. Allah Allah dedi. Bu nasıl bir hız dedi. Dedim biz size hayranız dedi. Dedim doğru, bizim bu yönümüz muhteşem ama bizim de dedim sizin baktığınız yerden planlamayı. Mesela orada mesela Japonya'ya gittiğimde adamlar şunu yapıyor. Konteyner kentler hazır. Oradaki vatandaş da her türlü depremde veya felakette ne yapacağını hazır. Adam diyor ki sen 78 nolu konteynerde kalacaksın. Telaş yok, panik yok. Olay olmaz. Ne deprem sırasında ne yapacağını biliyor. Depremden sonra hangi alana gideceğini biliyor. Nerede kalacağını biliyor. Bu aslında can güvenliği açısından çok önemli. O yüzden yüksek teknolojiyle binanı donatıyorsun da vatandaşın bu konudaki zihinsel olarak buna hazır olmaması yanlış bir hareketle gene candan gidiyor. Dolayısıyla bizim de artık yeni dönem, yeni nesil, belediyecilik ve yeni dönem dünyada tamamen vatandaş odaklı, vatandaşı da dirençli zihinsel olarak ve ne yapacağını bilir hale dönüştürmemiz gerekiyor. İşte o dediğim, herkesin birbirinden öğreneceği var dediğim tam o. Japonya içinde adam dedi ki ya aman yarabbi, bu bizim hayatta yapabileceğimiz bir şey değil. Niye oy geldi? Çünkü en hızlı Cumhurbaşkanımız geldi ve şunu gördüler. Bu adam samimi bir şekilde bütün gücüyle burada. Burası ayağa kalkacaksa ancak bir güçlü lider, güçlü devlet, güçlü yerelle kalkar. İnancı vatandaşın bu anlamda bu oyunun, çünkü vatandaşın oyu çok kıymetli.
Geçen şey demişti ya bir televizyon programında. Sayın Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde size bedava ev vereceğim dedi.
Evet.
Öbür taraftaki işte Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Erdoğan da belirli şartlarda ev vereceğim dedi. İnsanlar bunu satın aldılar.
Doğru.
Dedi yani.
Doğru. Güven. Başka yapacak bir şey yok. O da kalpten kalbe giden bir yol var. Ve büyük bir Anadolu irfanı var. Çok da çile çekti ya insanımız. Aslında o çileler insanı olgunlaştırıyor ve teraziyi, irfanı, hikmeti, hakikati başka bir noktaya götürüyor. Bizim de güvendiğimiz başka bir şey yok. Biz de onlara güveniyoruz.
Sayın Bakanım, siz bu bölgeyi aslında biraz da böyle bir destinasyonun başlangıcı haline de getirdiniz. Yani bir turizm. Yani insanlar Antep'e geldiğinde böyle günü birlik değil de böyle iki günlük, üç günlük plan yapabilsinler noktasında. Hem kendi şehrine hem de çevre illerle ilgili böyle ciddi çalışmalarınız var. Uluslararası bağlamda biz ilerleyen yıllarda Gaziantep'i bu alanda daha iyi bir noktada görebilir miyiz?
Çok ümitliyim, çok heyecanlıyım, çok tutkuluyum. Ankara tecrübesi bana, ben 3 dönem parlamento görev yaptım. Avrupa Birliği süreciydi hatırlarsan. Bütün Avrupa Birliği ülkelerini gezme fırsatımız oldu. OECD ülkelerini gezme fırsatımız oldu. Teknik geziden sonra bana ya burada ne farkı var, bu şehrin diğer şehirlerden ne farkı dediğimiz yerleri bir en azından bir 2 saat de olsa gezme fırsatım oldu. Ya şunu gördüm, 80 milyon gelen, Eyfel'e gelen Paris'ten bir İstanbul'u kıyasla. İstanbul bu kadar mücadeleye, bakanlığımızın bu kadar mücadele, büyük bir destinasyona rağmen 20 milyon. Paris'e giden turist sayısı 80 milyon. Daha gitmemiz gereken, kat etmemiz gereken çok yol var. Bu ne demek? Bu istihdam demek, ihracat demek. Bu ne demek? Ekonomi demek, kültür ekonomisi. Bir de kültür ve sanat konuşuluyorsa Adem Bey, her şey yolunda demek. Kültür ve sanat iyileştiriyor. O yüzden ben Kültür Bakanımız buraya geldi, dedim ki abim artık deprem deme. Deprem deme dediğim o demiyor zaten, de demeyelim dedim. Çünkü adama da haksızlık olur. Hakikaten ne yapalım dedi. Dedim önce dilimizi değiştirmemiz lazım. Burası artık dirençli ve güvenli bölge. Ve bizim bunun kültür ve sanatla bizim ancak toplumun buraya yeniden gelişini tesis edebiliriz. Ne yapalım dedi. Dedim gastronomiyle kültür yolunu birleştirelim. Allah razı olsun. Getirdi, birleştirdi. Çok güzel sergiler, Refik Anadolu'nun yaptığı dijital sanatla, Türkiye'nin en iyi sanatçıları. Kaç kişi geldi tahmin et Adem Bey? 2 milyon deprem bölgesi. Depremden çıkış bu. Şu anda bizim doğal yaşam dediğimiz hayvanat bahçemize yılda kaç kişi geliyor tahmin edin?
Orası çok büyük bir alan ya.
1 milyon. Kaç kişi biliyor musun? Şu anda 5 milyon kişi geliyor.
Sayın Erdoğan'ın emanetleri de duruyor.
Çok büyüdüler. Bir de normalde aslanlar 200...
Bakım masrafı alıyor musunuz siz onu?
Yok.
Bir külliye fatura kesin ya.
Bir de biliyorsunuz.
Sayın Metin Kıratlı'ya gönderin yani.
Biliyorsunuz bir de aslanlar ikiz doğurur, bunlar dördüz doğuruyor. Mutlular. Doğurganlık tartıştık onlar.
Evet ya, biz orayı yıllar önce gezmiştik. Çok üst düzey inşa edilmiş bir yer ya.
Bir de orada da sevgi var. Bakın başında bir Celal Bey var. Ankara falan açtık, devam ettiremedi. Ya o kadar hayvanlarla göz göze geliyor. Kucağında. Şimdi diyorlar ki Hacı Bekleş Veli'nin aslanlarla ceylanlar dostu kucağımızda. Bir aslan ve bir ceylan bir kucakta nasıl dost olur? Birbirlerine zarar vermeyeceğini, orada güvenli olduğunu görünce dost olur. Orada biz bir safari park açtık. 60 çeşit hayvan birlikte yaşıyor. Kafesleri kaldırdık. Uğur böceği bahçeleri, kelebek bahçeleri, zooloji bölümü. Her geldiğinde yeni göreceği yeni bir yer açıyoruz.
Yılanlar da var orada.
Her şey var. Yılan ağa veren de var. Daha tehlikeli.
Ya ne diyeyim, yılan, ben yılandan korkarım.
İşte vallahi yılan ağa veren de var. Daha kötüsü de var.
Şey soracağım size. Kültür Bakanı'nın aksiyon alma olayında nasıl buldunuz?
İşi çok iyi biliyor.
Ben çok başarılı buluyorum ya.
Bir de mesela Kültür Bakanlığı'nda her zaman gittiğimizde şey derlerdi. Ya bunu yapacağız ama kaynak yok. Tanıtım ajansını kurdu. Bir anda Kültür Bakanlığı'nın kaynağı oldu. Evet. İşte damdan şey diyor ya, bana damdan düşeni getir. Damdan düşen sana çözümü de getiriyor. İşi bildiği için profesyonel bak. Mesela bana diyor ki ya bacım diyor, tamam 1,5 milyon geldi, 2 milyon geldi, 5 milyon geldi. Sana ne kazandırdı? Ben şimdi amatör olduğundan kaç kişi gelecek diye bakıyorum. Bu gelen şehir ekonomisine ne kazandırdı? İşte o zaman hedef kitlemiz ne? Asya turisti. Asya, Güney Kore, Japon ve Çinliler kültür turizmine geliyor. Adamlar zaten güneşten kaçıyor, şemsiye tutuyor. Deniz, kum, güneşle ilgileri yok. Ya elimde kardeşim 5 antik kent var mı? 26 tane han var mı? Şimdi hanımefendi gelecek 26'sında. Pekmez ve sabun han açıyoruz. Bu ne diyeceksin? Pekmez han, daha olsun Pekmezci ailesi. Soy isimleri de Pekmezci. Bölgenin en iyi pekmezcisi. İstanbul'a gitmişler, çok güzel sanayi tesisi kurmuşlar. Pekmez han ölmek üzereydi. Aradım, dedim ki kurban olayım abim dedim ya.
Burayı da unutmayın.
Bana ver dedim. Tamam dedi başkanım, ya han inecek dedim. Restore ettik. Hanımefendi dedi ki ya çıraklık merkezinde dedi. Çocukları alıyoruz. Bize iyi pekmez lazım. İyi pekmezciler köylerde, kadınlar yaşlanmış, torunları yok. Nasıl olacak abim bu? O ahi evran dediğimiz
döngü nasıl sağlanacak?
Çıraklık merkezinde şu anda 36 bin genç var. Bu çocuklara bir anket yaptık. Ne olmak istiyorsun? Gastronomi de olabilir, terzi de olabilir, teknoloji de olabilir. Bu her çocuğun bir yeteneği var. İyi pekmez ürettiğinde inan şu andaki iyi mühendisten daha çok para kazanıyor. Ama iyi pekmez. Çünkü o da kendi işinin mühendisi.
İnsanlık için de çok önemli bir şey yani.
Kansızlığa en büyük derman. En iyi üzüm burada, en iyi pekmez burada. E-ticaretle de, kadın kooperatifleriyle bütün dünyaya satıyorsun. Bir de markalaştırıyorsun. Hanımefendi geldiğinde bunların açılışını yapacağız. Önümüzde öyle büyük bir fırsat var ki. Mesela hiç unutmuyorum, bu korona başladığında Norveç Belediyeler Birliği Başkanı ile biz Zoom üzerinden çalışıyoruz. Dedi ki başkanım dedi, eğer bunu dedi bir sağlık sorunu olarak görürsen hayatta yönetemezsin. Ne yapacağız dedim, bu bir sistem sorunu dedi. Bu sistemde kim sağlık ve sosyal güvenlik sistemini güçlü bir şekilde koyduysa onlar ayakta kalacak. Bizim en güçlü tarafımızdı biliyorsun.
Evet.
Avrupa'nın bile maskesi Gaziantep'teki organizeden gitti. Bir de dedi yeni bir dönem başlayacak. Bu ne dedim? Artık dedi büyük büyük otellerde insanlar kalmak istemeyecek. Karavan ve kanyon turizmi. Allah Allah. Karavan ve kanyon turizmi. Hemen arkadaşlara çağırdım. Dedim ki biz bölgenin en iyi karavan turizmini, karavan parkını yapacağız.
Hatırlıyorum öyle.
Şimdi yaptık abi. Bölgede Nemrut'la Mersin arasında karavan yok. Ben karavandan anlamam. Karavancıktan da anlamam. Federasyon başkanını getirdim. Bana en iyi projeyi ver dedim. Aslında işte o bilgiye ulaşma dediğin. Şu an 40 araçlık karavan parkı yaptık. İngilizler de geliyor. Almanlar da geliyor. Şehre de geliyor.
Ama sizin geziyor. Yaptığınız yer çok şey, bir elektriği var. Bir sürü orada teknik anlamda her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir yer yani.
Şimdi yeni dönemde seninle Habeş Kanyonu var. Sen bir de aksiyonu da seviyorsun.
Vallahi ben severim.
Habeş Kanyonu'na götüreceğim
seni. Seçimden sonra gidelim.
Tamam inşallah.
Seçimden sonra. Hem siz de o belki bir yorgunluk atarsınız.
İnşallah.
Yani.
Doğa. Şimdi diyorlar ki deneyimleme istiyor insan. Seyretmek istemiyor. Deneyimleme yapmak istiyor.
Doğaya karşı da muazzam bir dönüş var biliyor musunuz?
Doğru. Bunu doğa da bizde.
Tabii doğa
sizde. O yüzden yeniden Gaziantep'e gelmez zamanı.
Ya sizin bir de şey vardı bu, hatta Türk Hava Yolları'nda uçaklarda da gösteriliyor. Bir ne o?
Rum Kale.
Rum Kale alt tarafında da göl var işte.
Fırat.
Heh, muazzam bir yer.
Ya abim Fırat, bütün dünya medeniyetlerini incele. Kim Fırat'ı kontrol altına aldıysa su yolunu kontrol altına almış. Çok stratejik bir yer. Şehrin Fırat'tan haberi yoktu, Fırat'ın şehirden haberi yoktu. Fırat'ın çocukları izliyoruz. 11 tane il ilgilendiriyor. Yaptığımız çalışmaları oraya da götürmem lazım.
Evet vallahi süper ya.
Bir de Fırat'ta yayın yapmamız lazım.
Fırat'a seçimden sonra birkaç kez daha geleceğiz öyle gözüküyor ya. Yani. Biz hep avcıların başarılı hikayelerini dinliyoruz. İşte tüfeği kaldırdım, mermiyi içine koydum, aslanı alnın ortasından vurdum. Ama bir de başaramadıklarımız var yani, kişisel olarak yani.
Evet. Başaramadıklarım mesela, bazen çok sabırsızım, çok panik atağım. Birinin bana mesela, eşim bana diyor ki bak çok konuştun diyor. Yanımda birinin şu anda diyor mu yazıyorum mesela, çok konuştun konuşma dinle, çok konuştun konuşma dinle. Aslında kendi kendimi tedavi ediyorum. Hepimizin güçlü ve zayıf tarafları var.
Sizin aslında aileniz yani siyasette çok uzun yıllardır var olmanıza rağmen bir tek eşiniz biraz tanınıyor, biliniyor. Çocuklarınızla ilgili çok bir bilgi
onun görevi
yok.
Var hafta sonu. Düğünlerde ve taziyelerde yanımda olmak. Çünkü eşli yapılıyor. Taziye ekibim geldi diyorum. Bir de düğün ekibim.
Çocuklarınızla diyaloglarınız nasıldı?
Şöyle, hakikaten şimdi tabii babalık da çok kıymetli mutlaka zaman ayırma. Annelik zaman daha çok istiyor. Mesela benim oğlumun ergenlik döneminde yaşadığımız bir iki hikaye var. Tabii o tam ergenlik, delikanlık döneminde. Bir gün anayasa değişimi vardı. 15 gün çocuğu görmedim. Sabah ezanı tam okunuyor. Meclisten çıktık. Uyandırmamak için de sessizce anahtarı açtım. Baktım bekliyor. Çok özlemiş beni. Dedim oğlum baban nerede? Dedi ki bu saatte anne gelir, ma geldi ya dedi. Çocuklar o dönemde de zor dönemler çocuklar açısından kişiliğin oturduğu. Bir gün baba namaz kılıyor. Dönüp duruyor etrafında. Dönüp duruyor. Baba dedi rajon kesmişsin dedi. O da ne oldu oğlum dedi. Dedi ki bak davetiyede İzzet Şahin ve eşi yazıyor. Biz hiç farkında değiliz. Hep Fatma Şahin ve eşi yazıyormuş. Adam babayı da kışkırtıyor. Ne oldu oğlum dedi.
Vallahi oğlum, iyi yakalamış ama.
Fatma Şahin. İzzet Şahin yazmış baba diyor. Dolayısıyla o kadının adı yok de bizde zaman zaman erkeğin adı yok. Evet. Adamı kışkırtıyor. Olur mu oğlum dedi ya. Eş dediğin o gün oldu, o yarın oldu. Günün sonunda iyi çocuk yetiştirmek ve insan yetiştirmek çok önemli. Bir de çocuklarıma hep şunu söyledim, uzmanlaşın. Şimdi sigara içen birinin sigaranın zararını söylediği zaman ne kadar tesirli olursa, çocuklarımla alakalı kısımda da çocuklara diyorum ki uzmanlaşın. Uzmanlaşın. Ya diyorum Fatih'in kaç dili var? 6 dili var. İlber Hoca'nın 8 dili var. İşte geçen gün Ayçın Hoca Gazze ile ilgili çok güzel bir röportaj yaptı. Görmez Hoca'yı da. 6 dil var. İtalyanca lisesi mezunu. Bir kere artık dün Cumhurbaşkanımız da ilim yaymada söyledi aynı şeyi.
En az 4 dil dedi.
Ya işte dil meselesini çözemezsen, dile ulaşamazsan bilgiye ulaşamıyorsun. O yüzden benim hayatımda mesela İstanbul Teknik'te bize okuduğumuzu anlamayı vermişlerdi o dönemde. Şimdi onu çözdüler. Kulak anlamazsa dil söylemiyor. Okuduğun anlama diye bir şey yok. Kulağın anlaması gerekiyor. Evet. O yüzden yeni metodolojilere göre kendimizi yetiştirecek şekilde hem buradaki çocuklar için gazmekle kaçtık, hem kendi çocuklarımın uzmanlaşmasını. Ya dedim ki oğluma, hukukçu olacaksın elbet ama ya şunu yuşa biliyor desinler oğlum. İşte bu deniz hukuku olup, uluslararası tahkim olup, işte bilişim hukuku olup bir şeyi derinleşerek çok iyi bildiğin zaman fark yaratıp iz çıkarabilirsin. Bunun için rahmetli annem o zamanın şartında beni İTÜ'ye gönderdi. Şimdi çocuklar dünya vatandaşı o bilimi nerede alacaksa yetişip Aziz Hoca gibi de Aziz Hoca diyor ki yetiştirin ama dönün. Aynen bir şimşek modelinde olduğu gibi. Kendini yetiştir ama doğduğun topraklara hizmet edecek şekilde sılay rahim yap. Bu iki noktaya çok dikkat ediyorum.
Ya çocuklarım açısından. Şu röportajın bence en kıymetli ve hayırlı yanı ne biliyor musunuz? Biz artık maalesef aynı sofralar etrafında buluşamıyoruz. Ailelerimizle birlikte. Hayat bizi öyle bir koşturma içerisine soktu. Şimdi siz diyorsunuz ki ben işte İTÜ'yü kazandım. İstanbul'a gittik. Yurt bulamadık. Ve bize baba dostu bir kişi yurt bulana kadar bizim yanımızda kalsın dedi. Bugün maalesef bunu da kaybediyoruz.
İşte bu değerler yani, aslında değer fayda ve değer dediğimiz şeyin yeniden beynimizde kodlamamız gerekiyor ve bunu sürdürülebilirlik dediğiniz şeyi nesilden nesile de aktarmamız gerekiyor.
Evet. Arkadaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin konuğumuzdu. Kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yani bence Fatma Hanım'la zaten hani şunu yaptın, bunu yaptın, bunu ne kadar yaptın ötesinde onunla insani sohbetler yapmak her zaman daha kıymetli oluyor. Hatta medyadaki birçok isim de aynı şeyleri söyler. Hatta işte Okan Bölge'nin programında da bir tabanca patlatma hikayesi var. Günlerce konuşulmuştu. Önümüzdeki dönemde kendisi de yeni sohbetler yapmayı umuyoruz. Çünkü pozitif insanlar her zaman etraflarına güzel şeylerden bahsediyorlar. Negatif şeyleri bir kenara bırakıp pozitiflikten bahsediyorlar. Ya da bizi oraya doğru yönlendiriyorlar. Ben bunu kıymetli görüyorum. Bir kamu hizmeti olarak da görüyorum yani. Güzel şeylerden bahsetmek, iyi şeylerden bahsetmek. O sebeple bugün röportaj bizim açımızdan kıymetliydi. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.